Ayrım 18.
Keder büyüyerek bütün ruhlara yayılıyor, her biri ayrı ayrı yerlerde duran duygularının hepsine sirayet edip onları da ateşinin içine çekiyor, bütün duygular aynı ateşli sıçramalarla yükselmeye çalışıyor, hepsi aynı kedere bulanıp başka zamanlarda olduklarından daha yakıcı bir hale geliyorlardı. Sevgi, şefkat, kaygı, özlem, acı, hatta şehvet, kuru yosunlara sarılmış iri gövdeli ağaçlar gibi patlamalarla alevleniyor, zihinleri kızıl bir acıyla bulanıyor, zaman bütünlüğünü kaybedip dağılıyordu. Keder öylesine ağır gelmişti ki onu taşıyamayacakları için sanki yaşadıkları anı atlamışlar, henüz gelmemiş olan geleceği, karşılarındaki yüzün kayboluşunu yaşamaya başlamışlar, baktıkları yüzü şimdiden özlemişlerdi. Ragıp Bey kalmak istedikleri halde gitmek zorunda olanların hareketlerini acemileştiren telaşıyla acele ettiğini sonradan pişman olacağını bile bile kapıya doğru yürüdü. Artık gitmem lazım Dilara Hanım. Tabii. Elini uzatıp orada olmayan bir ipliği alırmış gibi usulca omzuna dokundu. Sonra onu kapının önünde bekleyen arabaya doğru hafifçe iterken yavaşça fısıldadı. Bana geri dönün Ragıp Bey. Beni başka bir kederden koruyun. Ragıp Bey hızlı adımlarla yürüyüp arabaya bindi. Arabacının atlara bağıran sesiyle birlikte tekerleklerin taşlarda bıraktığı takırtı duyuldu. Sokağın köşesine dönmeden önce Ragıp Bey son kez el sallamak için başını Lando'nun arkasındaki pencereye çevirip eve baktı. Dilara Hanım içeri girmiş, kapı kapanmıştı. Evin önündeki boş basamaklar uzun zaman acı veren bir yara gibi kaldı zihninde. Yollar bomboştu. Arabacı daha önceden Dilara Hanım'ın tembihlediği gibi dikkati çekmemek için yavaş gidiyordu. Konakların kapıları ve panjurları kapalıydı. Birkaç gün sürmüş yağmurlarla ıslanmış bahçelerdeki ağaçların gövdeleri terli zenci yüzleri gibi kahverengi ve parlaktı. Bazı ağaçların tomurcuklandığını, hatta aralarında aceleci beyaz bir çiçeğin utangaç bir kız çocuğu gibi başını önüne eğmiş olarak açtığını gördü. Bahar geliyor diye düşündü şaşırarak. Sanki günlerin içinde sürüklenip giderken mevsimlerin varlığını ve onların değiştiğini unutmuştu. Her zaman olduğu gibi sivil elbiselerin içinde rahat edemeyen Ragıp Bey, üstünden düşüverecekmiş duygusuna kapıldığı ceketinin yakalarını çekiştiriyor, bir yandan da neler yapması gerektiğini, nelerin olmuş olabileceğini tartıyordu aklında. Taşkışlaya gelmeden birkaç sokak önce arabadan inip karargaha yürüyerek gitmeye, durumu uzaktan kolaçan etmeye karar verdi. Karargaha yaklaştıklarında arabayı durdurup indi. Arabacıya hiç oyalanmadan konağa dönmesini, konaktan ayrılmamasını, bahçe kapılarını da sıkı sıkıya kapamalarını bir kere daha söyledikten sonra çamurlu yollardan çevreyi kollayarak yürümeye başladı. İnce iskarpinleri çamur olmuş, pantolonunun paçalarına da çamur bulaşmıştı. Sanki bu onların kabahatiymiş gibi isyanları öfkelendi. Karargaha yaklaştığında her şey sakin gözüküyordu. Ortalık sessizdi. Tek tuhaflık nizamiyede durması gereken nöbetçinin yerinde olmamasıydı. Birden kapıda birkaç asker gözüktü. Aralarında itişiyorlardı. Biraz daha dikkatlice bakınca itişmediklerini, ortalarına aldıkları birini dövdüklerini fark etti. Dövenler azıcık aralanır gibi olunca ortadaki adamın yarı beline kadar çıplak olduğunu, kocaman kırmızı bir yara gibi gözüken yüzünden göğsüne kanlar süzüldüğünü gördü. Adam kendini korumak için elini bile kaldırmıyordu. Artık hareket edecek gücü kalmadı, uzaktan da anlaşılabiliyordu. Nasıl olduysa adam o sırada bir hareket mi yaptı yoksa başını Ragıp Bey'e mi çevirdi, bir şey oldu ve adamın ikinci bölükteki yakışıklı mülazım olduğunu tanıdı. Yakışıklılığından dolayı askerler ona Parlak İhsan Bey adını takmışlardı. Askerlerden biri mülazımı duvara dayadı. Askerlerin arasından iki tanesinin tüfeklerini gülerek mülazıma doğrulttuklarını gördüğünde ancak o zaman günlerdir sözü edilen kendisinin bir felaket olabileceğini söylediği ayaklanmanın ne demek olduğunu kavrayabildi. İnsan gelmekte olan bir felaketi anlayabiliyor, tarif edebiliyor, onu sözcüklere dökebiliyordu ama söylenen hiçbir söz, hiçbir tarif gerçeğin o korkunç yalınlığını anlatmaya yetmiyordu. İnsan yaklaşan bir karmaşayı, bir felaketi, bir dehşeti büyük ve geniş ifadelerle anlatıyordu. Bu geniş anlatımın içinde her insana, her harekete, her duyguya yer bulunuyordu ama felaketin kendisi çok sade, çok dar, çok sıkışıktı. Ne içine girmek ne de dışına çıkmak mümkün olabiliyordu. Şu anda olduğu gibi daha birkaç gün önce karşısında hazır olduran, bütün emirlerini dinleyen, her zaman itaat gösteren, savaşta omuz omuza dövüşeceğini düşündüğü askerlere genç mülazımı duvara dayamışlar ve onu gülerek belki kızgınlık bile duymadan öldürmeye hazırlanıyorlardı. Seyrettiği bu sahnede hiçbir ses, bağırış, akılda kalabilecek keskin bir davranış yoktu. Her şey çok sade ve basitti. Neredeyse bir şakaya benziyordu. Ragıp Bey ayaklanmanın, felaket hissinin ortadan kaybolması, insanların dehşet duygusunu kaybetmesi, ölüm dahil olmak üzere daha önce korkulan her şeyin olağan görülmesi olduğunu anladı. Güneş yükselmeye başlamıştı. Kışlanın önündeki geniş meydanda araba tekerleklerinin, asker postallarının bıraktığı karmakarışık izler yağmur sularıyla dolmuştu. Gün ışığı su birikintilerine vurdukça kül rengi bir parıltı, girintili çıkıntılı yağmur yığınlarına yansıyor, meydan içinde milyonlarca balığın kıpırdaşıp durduğu kahverengi bir deniz gibi çalkantılı gözüküyordu. Tabancasının kabzasını avucunun içinde sıkan Ragıp Bey, bu çamur denizine dalıp askerlere doğru koşmayı bir an aklından geçirdi. Ama oraya varamadan kendisini fark edip vuracaklarını kestirdi. Çaresiz bir halde tüfeklerin patlamasını ve mülazımın çamurların içine devrilmesini bekledi. Mülazımın öleceği ana bakarken onu öldürecek olan askerlerin bunu kızgınlıktan, öfkeden, intikamdan değil, yalnızca bir ayaklanmanın, ayaklanmaya katılanlara verdiği o sonsuz özgürlük duygusunu tatmin etme isteğinden dolayı yapacaklarını seziyordu. Büyük bir fırtınayla kırılıp nehre düşmüş dallar gibi bu ayaklanmayla kendi geçmişlerinden ve kimliklerinden uzaklara sürükleniyorlar ve bu sürüklenişin tüm sorumluluğunun kendilerini sürükleyen nehirde olduğuna inanmanın çocukça denilebilecek keyfiyle kendilerini akıntıya bırakıyorlardı. Büyük olaylarla sürüklenmenin insanlarda yarattığı coşku içinde kendilerinden geçmiş gibiydiler. Onları engelleyen hiçbir sınır kalmamıştı ve bu sınırsızlığın ulaşabileceği son noktaya, ölüme hızla ve telaşla koşuyorlardı. Tüfek seslerini beklerken kapıdan çıkan bir çavuşun bağırdığını duydu. Askerler biraz önce vurmak için duvara dayadıkları mülazımı o halde bırakıp alt sınıflara özgü itişmeli şakalarla içeri doğru yürüdüler. Biraz önce mülazımın ölümüne aldırmadıkları gibi şimdi de yaşamasına aldırmıyorlardı. Uçsuz bucaksız meydanın kenarındaki yüksek duvarların dibinde mülazım öyle kırmızı bir nokta gibi kaldı. Ragıp Bey oradan ayrılması gerektiğini bildiği halde ayrılamıyor, adama bakıyordu. Mülazım yavaş yavaş öne doğru bükülmeye başladı. Bedeni neredeyse yere paralel bir hale geldiğinde yüzüstü çamurların içine düştü. Ragıp Bey oradan ayrılıp peranın arkasındaki dar sokaklara doğru yürüdü. Beyazıt'taki Harbiye Nezaretine gitmeye karar vermişti. Olup bitenleri izleyebileceği başka bir yer yoktu. Şehirden derin bir uğultu, ürkütücü bir ses geliyordu ama sokaklar boştu. Sanki ses yer altından yükseliyordu. Arka sokaklardan dolaşa dolaşa, olabildiğince caddelerden uzak durarak tepe başına inip oradan Karaköy Meydanı'na geldiğinde uğultu yaklaşmıştı. Ama her zaman kalabalık olan meydan ve meydanı Eminönü'ne bağlayan köprü bomboştu. Bir tek insan bile görünmüyordu. Köprünün altından akan Haliç, bir yanı alabildiğine neşeli, eğlenceli, oynak ve zengin, öbür yanı ise mütevekkil, sakin, ağırbaşlı ve fakir olan iki hayatı, iki dini, birbirini alabildiğine küçümseyen iki tarzı birbirinden ayırmak için Tanrı'nın şehrin ortasına sapladığı zümrüt kalkmalı, eğri bir kılıç gibi yemyeşil bir halde içerilere doğru uzanıyordu. Köprünün üstünde iri lekeler görünüyordu. İlerledikçe o lekelerin süngülerle parçalanmış, üstlerdeki kanları kuruyup kararmış zabit cesetleri olduğunu gördü. Öldürülüp bırakılmışlardı. Cesetleri isyancıların kendisini görmeleri halinde öldüreceklerini bile bile teker teker yolun ortasından alıp kenara taşıdı. Kuyu suyu içmiş gibi tuhaf, kekre bir tat vardı genzinde. Dişlerini sıkmış, yüzünü isyancılara duyduğu iğrentiyle buruşturmuştu. Ayaklanan askerler daha birkaç zaman önce dağlarda düşmana karşı birlikte vuruştukları, hayatlarını birbirlerine emanet ettikleri insanlardı. Ve şimdi ölüm karşısında yapılmış kutsal bir anlaşmayı bozup subaylarını öldürüyorlardı. İhanete uğrayanların duyduğu o aşağılanmayı hissediyordu. Bu aşağılanmışlıktan kurtulmak için intikam almak, bu subayları öldürenleri öldürmek zorundaydılar ve öldüreceklerini, bu yaptıklarını askerlere ödeteceklerini ve aralarındaki güvenin bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını biliyordu. Köprünün öbür ucuna vardığında uğultudan yer titriyordu ama yeni caminin önündeki meydanda bomboştu. Yalnızca köprünün tam ucunda bir askeri kulübeyle bir mitralyöz duruyordu. Kulübenin yanına bakınca ensesinden vurulmuş bir yüzbaşının cesedini gördü. İsyancılar yüzbaşıyı öldürdükten sonra makineli tüfeği bile almadan gitmişlerdi. Onlara bir de silahlarını bıraktıkları için kızdı. Yıllarca onlara silahlarını bırakmamalarını öğretmişlerdi ama gene de bırakıyorlardı. Caminin yanından dolaşıp Babali yokuşunun başına gelince birden isyancılardan bir grup karşısına çıktı. Caddenin ortasında askerler dağınık bir şekilde arada bir "Padişahım çok yaşa, şeriat isteriz!" diye bağırarak gidiyorlar. Yanlarında yürüyen işsiz güçsüz takımı da onları seyrediyordu. Aralarında birkaç sarıklı, molla kılıklı adam da bulunuyordu. Kalabalık yıkılmak üzere olan bir sarhoş gibi yürüyor, bir kaldırımdan bir kaldırıma savruluyor, bazı gazete binalarının kapılarını zorluyor, kapılar açılmayınca fazla ısrar etmeyip yoluna devam ediyordu. Bazen de "Yaşasın meşrutiyet!" diye bağırıyorlardı. Söylediklerinin birbiriyle zıtlaştığını farkında bile değillerdi. Kararsız bir halleri vardı. Ragıp Bey emrinde bir manga iyi asker olsa bunların hepsini kuş sürüsü gibi dağıtabileceğini düşündü. İsyancıların peşine takılıp şehrin altına oyulmuş derin bir kuyu gibi uğuldayan Ayasofya meydanına geldiğinde asıl büyük kalabalığı gördü. Ağır bir insan kokusunun içinde renksiz bir bulamaç gibi duran kalabalığın çoğunluğunu oluşturanlar ne olacağını seyretmeye gelmiş başıbozuk takımıydı. İsyancı askerlerin sayısı birkaç bini geçmiyordu. Büyük bir isyanda olması beklenen heyecan hissedilmiyordu meydanda. Tam aksine bekledikleri gösterinin henüz başlamamış olmasından sıkılmış bir halleri vardı. Sıra sıra parıldayan süngülerden meclis binasının askerler tarafından sarılmış olduğunu anladı. Tecrübeli bir subayın gözleri süngülerin diziliş biçiminden askerlerin bir düzenden yoksun durduğunu hemen fark edebiliyordu. Kaldırımın kenarına dizilmiş askerler daha düzenliydi. Ortalıkta hiçbir subay gözükmüyor, birlikleri çavuşlar yönetiyordu. Kendisini tanıyabilecek birine rastlamamak için neferlerden uzak durmaya çalışarak kalabalığın arasından meclis binasına doğru ilerlemeye başladı. Açgözlü, donuk bakışlı insanlar kendilerini iterek önlerine geçen birine itiraz etmiyorlar, aldırmaz bir hareketle yol veriyorlardı. Meclis binasına yaklaştığı sırada çemberli taş yönünden kalabalığı yararak bir arabanın yaklaştığını gördü. Kalabalık araba meclis binasına varmadan çevresini sardı. Askerler arabanın kapısını açtılar. Bir paşa belirdi. Kalabalık paşaya baktı. Sonra birinin bağırdığı duyuldu. "Bu harbiye nazırı, vurun!" Arabanın çevresindeki kalabalık kara bir girdap gibi kımıldadı. Paşayı içine çekip yuttu. Havaya kalkıp inen süngülerin parıltısı görüldü ve kalabalık geri çekilip açıldığında paşanın parçalanmış gövdesi kanlar içinde taşların üstünde yatıyordu. Ragıp Bey beyaz sakalı kanlanmış cesede baktığında bunun harbiye nazırı değil adalet nazırı olduğunu gördü. Yanlış adamı öldürmüşlerdi. Paşayı öldürdükten sonra kalabalık yeniden eski durgun haline döndü. Sanki biraz önce bir cinayet işlenmemiş gibiydi. İnsanlar uyuşturulmuş gibi çok ağır hareket ediyorlar. Biraz önce olduğu gibi aniden galeyana gelip birisini öldürdükten sonra yeniden o uyuşmuş hallerine dönüyorlardı. Olup bitenlerin farkında değil gibiydiler. Sanki hep birlikte ortak bir kabusu yaşıyorlardı. Oldukları yerde çalkalanıp duran, bağırmayan, kendi aralarındaki mırıltılı konuşmalarıyla ürkütücü bir uğultu yaratan kalabalığın onları harekete geçirecek ya da durduracak bir önderi yoktu. Birisi kuvvetli bir sesle "Dağılın!" diye bağırsa dağılacaklardı. Birisi "Saldırın!" dese saldıracaklardı. Ama emir veren kimse çıkmıyordu. Kalabalığın arasında kirli sarıklarıyla mollalar da gözüküyordu ama aralarında halkın tanıyıp saygı duyduğu ulemadan birisi bulunmuyordu. Mollalardan biri arada sırada iş olsun gibi "Şeriat isteriz!" diye bağırdığında kalabalık da onun sözlerini tekrarlayıp "Şeriat isteriz!" diye haykırıyordu. Ragıp Bey bir an önce Harbiye Nezaretine ulaşıp oradakileri harekete geçmeleri için uyarmak istediğinden yeniden arka sokaklara saptı. Bir mitralyözü olan kararlı bir birlik bu ayaklanmayı 15 dakika içinde bastırabilirdi. Bunu anlamıştı. Gerekirse 1. Ordu Komutanı Mahmut Muhtar Paşa'yı bulacak, kendisine verilecek bir birlikle ayaklanmayı bastırmak için gönüllü olacaktı. Başka zamanlar Habeşi, Arabı, Kürdü, Çingenesi, Yahudisi, Ermenisi, Rumu, Arnavutuyla her renkten, her meşrepten insanın gökkuşağından geçmiş rengarenk bulutlar gibi inip kalktığı kapalı çarşının girişi bomboştu. Yemeniciler, hasırcılar, kuyumcular kepenklerini indirip dükkanlarını kapamışlar, şerbet, helva, yemiş satan ayak satıcıları kaybolmuşlardı. Her zaman her yerde görünen sokak köpekleri bile ortalıkta görünmüyordu. Issız sokaklardan dolanıp çemberli taşa çıktığında kalabalığın biraz seyreldiğini fark etti. Askerler dağınık gruplar halinde duruyorlardı. O sırada birden Makedonya'dan tanıdığı 1. Hassa alayından Yüzbaşı Spatari Efendi'nin komutasındaki bir keşif kolunun uygun adım isyancılara doğru yaklaştığını gördü. Aynı anda yere vuran düzenli adım sesleri o belirsiz uğultu içinde bile derhal seçiliyordu. Keşif koluyla isyancılar karşı karşıya geldiklerinde iki tarafta da bir kararsızlık yaşandı. Rum yüzbaşı emrindeki askerlerin sayısının azlığından ya da çatışmaya girmemesi konusunda aldığı kesin emirlerden dolayı birkaç dakika sonra ölmesine yol açacak bir hata yaptı. İsyancı askerlere kararlı bir sesle dağılmaları için komut vereceğine dostça nasihat etmeye kalktı. Dağılın, birliklerinize dönün, devlete isyankar olmayın, siz askersiniz, asker gibi davranın. Askerler alaycı gülümsemelerle baktılar yüzbaşıya. Düzenli birlik karşısındaki kısa şaşkınlıkları Spatari Efendi'nin dostça tavrı nedeniyle çabucak geçmişti. Subayları besledikleri nefret öyle bir iki yumuşak söze yatışmayacak kadar büyüktü. Aksine bu davranış onlara bir aciz gibi göründüğünden küstahlıkları ve kızgınlıkları artıyordu. Yıllarca emir alıp baş eğmenin yarattığı eziklik, ayaklanmanın muhteşem özgürlüğüyle birleşince bütün duyguları silmiş, geriye yalnızca nefretle korku kalmıştı. Onları korkutmayan her ses nefretlerini artırıyordu. Askerler kaba bir yılışıklıkla alay etmeye başladılar. Bak, bak neler de biliyor kefere. Sen sünnet oldun mu yüzbaşı efendi? Hadi şunu sünnet edelim. Spatari efendinin yakışıklı Yunani yüzü bal mumundan dökülmüş bir maske gibi donup sarardı. Ölümün bir subayın en korktuğu biçimde onurunu kırarak yaklaştığını fark etmişti. Arkadaşlar diyebildi ama bu onun söyleyebildiği son söz oldu. Neferlerden biri tüfeğini kaldırıp sus kefere diyerek ateş etti. Ona ötekiler de katıldı. Bir şenliği kutlar gibi neşeyle ateş ediyorlardı. Her patlamadan sonra mermi çoktan ölmüş olan yüzbaşının etine ıslak bir çamaşıra sopayla vuruluyormuş gibi garip bir sesle saplanıyor, kurşunun şiddetiyle ölü beden karaya vurmuş iri bir balık gibi titreyip sarsılıyordu. Yüzbaşılarının emrindeki keşif kolu komutanlarının öldüğünü görünce dehşete kapıldı. Neferler ellerindeki tüfekleri atarak kalabalığın içine dağıldılar. Ragıp Bey keşif birliğindeki neferlerin korkaklığından da isyancıların askerliği katilliğe çevirmelerinden de tiksinmiş, yüzü nefretle kararmıştı. Bir an tabancasını çekip kalabalığın arasına dalmayı, Spatari Efendi'yi öldürenleri vurmayı aklından geçirmedi değil ama kendisini yakalamalarından korktu. Bu ölüm korkusu değildi. Ragıp Bey ölümden çekinmiyordu. O hep ölümle birlikte yaşayan, ölümü kendisinden ayrı, kendisine düşman görmeyecek kadar varlığının bir parçası sayan biriydi. Ölümle ilişkisi gerçek bir dindarın Tanrı ile ilişkisi gibiydi. Ondan kaçmaz, aksine ona sığınırdı. Onu korkutan, saygı duymadığı biri tarafından alay edilerek öldürülmekti. Harbiye Nezaretine varabilmek için hızlandı. Beyazıt Meydanı'na vardığında asıl büyük kalabalıkla karşılaştı. İsyancı askerler nezareti kuşatmışlar, aralarında sarıklıların fazlaca olduğu büyük bir kalabalık da onların arkasına dizilmişti. Nezaretin bahçesini çeviren demir parmaklıklara yaslanıyorlar, parmaklıklar her an devrilecek gibi geriye doğru esniyordu. Buradaki kalabalık karşısında bir hedef gördüğü için çok daha canlı ve coşkuluydu. Borular çalınıyor, tekbirler getiriliyor, şeriat isteriz çığlıkları yükseliyordu. Ağır insan kokusu burada da meydanı kaplamıştı. Nezaretin bahçesine parmaklıkların biraz berisine çift sıra asker dizilmiş, başlarındaki subayların emirleriyle düzenli bir şekilde duruyorlar, kalabalığa bakıyorlardı. Ragıp Bey bu halin biraz daha devamı halinde bahçedeki erlerin de isyancılara katılabileceklerini hissetti. Kalabalık sarıklı hocalar, tekbir sesleri, üstünde Kur'an-ı Kerim'den ayetler olan kara bayraklar onları da etkisi altına alıyordu. Bahçeye nasıl girilebileceğini düşünmeye başladı. Kalabalığı yarıp geçmesi mümkün değildi. Daha kapıya varmadan onu parçalarlar, kolunu bacağını bir köşeye atarlardı. O sırada Vefa yönünde bir kaynaşma olduğunu fark etti. Bir top bataryası, makineli tüfekli bir Maxim birliğiyle beraber Harbiye Nezaretindeki güçlere destek vermek üzere geliyordu. Ragıp Bey o yana doğru ilerlemeye başladı. Birlik nezaretin bahçesine girmeden onlara yetişebildi. Birliğin başındaki binbaşının sınıf arkadaşlarından Şükrü Bey olduğunu görünce sesini o gürültüde duyurabilmek için var gücüyle ''Şükrü Bey!'' diye bağırdı. Şükrü Bey önce kendisine bağıran, potinleri çamurlu, ceketi buruşmuş bu sivil giyimli adamı tanımadı. Ama biraz daha yaklaşınca kim olduğunu anladı. ''Ne bu halin Ragıp?'' ''Nezarete girmeye çalışıyorum. Gel benimle.'' Hep birlikte nezaretin geniş bahçesine girdiler. Arkalarından demir kapı yeniden kapandı. Şükrü Bey birliklerini ağaçların dibine yerleştirip çavuşa ''Ben şimdi geleceğim, ben gelene kadar asker dinlensin.'' dedikten sonra Ragıp Bey'e döndü. ''Sen ne yapacaksın?'' ''Önce şu üstüme doğru dürüst bir üniforma bulabilseydik, bu sivillerle kendimi tuhaf hissediyorum.'' ''Ben Muhtar Paşa'yı görüp geldiğimi bildireceğim. İstihbaratta bizim sınıftan binbaşı Rıfkı var. O arada sen de git onu gör. Kalıplarınız birbirini tutar, sana bir üniforma uydursun.'' ''Tamam, Muhtar Paşa'ya söyle bir top bataryası, bir Maxim birliğiyle ben bu çakalların hepsini dağıtırım. Şimdi Ayasofya'nın oradan geldim. Kof kalabalık bu. Bir kumandanları yok. Kararlı bir huruç hareketiyle hepsini çil yavrusu gibi savururuz. Ben bir paşanın emirlerini alayım da önce.'' Tam gidecekken yeniden Ragıp Bey'e döndü. ''Sen tanır mısın Muhtar Paşa'yı? Hiç birlikte oldunuz mu?'' ''Almanya'dan tanırım. Bir manevrada birlikteydik orada.'' ''Peki, ben senden de bahsederim.'' Ragıp Bey, binbaşı Rıfkı Bey'i bulabilmek için nezaret binasına girdi. Uzun taş koridorlar, bir odadan bir odaya koşturan subayların çizme takırtılarıyla, telefon sesleriyle, yüksek sesle verilen emirlerle çınlıyor, kapıların önlerinde bezgin bakışlı neferler nöbet tutuyordu. Ragıp Bey heyecanla yanından geçen genç bir mülazıma, istihbarat dairesini sorunca mülazım yüzüne bile bakmadan cevap verdi. ''Koridorun sonundaki merdivenlerden ikinci katta çık, orada.'' İstihbarat dairesinin içi mahşer yeri gibiydi. Subaylar masalarındaki manyetolu telefonların kollarını çevirerek şehrin çeşitli bölgelerindeki askeri birliklere ulaşmaya çalışıyorlar. Neferler sürekli notlar getirip masalara bırakıyor. Molla, dilenci, simitçi kılığındaki hafiyeler sokaktaki gevşek hallerine hiç benzemeyen hızlı adımlarla içeri girip bir subaya bir şeyler fısıldayıp yeniden meydandaki yerlerini almak için gidiyorlardı. Oradaki neferlerden birine Rıfkı Bey'i sorunca pencerenin kenarındaki masada oturmuş, bağıra bağıra telefonda konuşan bir subayı gösterdi. Yanına yaklaştığında Rıfkı Bey sunturlu bir küfür sallayıp telefonu çat diye kapattı. Okulda da onun böyle sinirli olduğunu hatırlayan Ragıp Bey, içinde bulundukları koşullara rağmen gülümsedi.